Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Bu hamdele ve salvelelerin berekatıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti sizlerin üzerine olsun kıymetli dinleyenler. Evet, bu güzel günde, bu güzel vakitte sizlerle beraberiz. Talebeyken cuma günlerini çok severdik. Tatile geçiliyor diye. Cuma gününün böyle bir bereketi olurdu. Hep bayram havasında geçerdi. Ders ne kadar ağır olursa olsun, cuma denildiği zaman, yani işte bu haftayı da tamamlıyoruz gibi efendim bir hisle o günleri geçirirdik. Fakat şimdi insan cuma olduğunda en azından bu hafta ne yaptığını muhasebe etmek gibi bir durumla karşı karşıya. Tabii ki maalesef insanların manevi olarak yapması gereken bu muhasebe şekli dünyevi kapitalist cenderenin içerisinde ve kıskacında kıvranan insan tarafından çeklerin, senetlerin, hesapların efendim muhasebeyle yaptığı, tuttuğu hesabın, kitabın neticesini almaya çalışmakla geçiyor. Dolayısıyla cuma aslında cuma olmaktan çıkıyor. Maddi olarak da, manevi dünyamızda da, hatta ve hatta sosyal içtimai hayatımızdaki mükellefiyet durumlarını bile zorlayacak noktaya geliyor. Bir yerde cuma namazının, bayram namazının meşru olabilmesi için belli şartlar vardır tabii. Cami diyoruz falan ama şimdi biz birçok şeyi otomatik yaptığımız için, atadan, dededen, anadan, babadan İslam olduğumuz için birçok yaptığımız hal ve harekat hiç düşünmüyoruz bile, acaba yapmak caiz miydi, değil miydi? Şimdi oturup da düşünün manasında söylemiyorum. Ama tabii düşünerek iş yapmak her zaman taklitten daha iyiye doğru insanı götürür. En azından çoğu zaman. Fakat mesela acaba şurada namaz kılmak uygun mu? Şöyle bir camide namaz kılmak uygun mu diye şöyle bir 10-15 meseleyi soru versek senelerdir Müslüman olan, cami cemaat olan insanlara, cumanın şartlarını bile bilemediklerini görürüz. Yani buna çok kafa yorulmadığını fark ederiz. Allah'tan dini bize bırakan insanlar, içtimai hayatımızla alakalı önemli, güzel, herkese nüfuz eden değerler bırakmışlar ki bizler biraz rahatız. Fakat işte cumanın şartlarından birisi de, bir mekanda cuma kılınacaksa orada o namazın eda edilebilmesi için aranan şartlardan biri de dışarıya açık olmasıdır. Yani 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi bir evde bir araya gelseler, hadi ya cuma günü hiç camiye çıkmaya lüzum yok, şurada namaz kılalım deseler, tabi cami olarak siyasi, dini, daha birçok hususiyetler aranması lazım. Hani onu geçtik, farz edelim ki çok güzel bir evimizin altında bir efendim şey yaptırdık, mescit yaptık. Gayet güzel, hasta ve müstesna. Camiden eksik hiçbir tarafı yok. Hatta adamını bulduk, Diyanet'ten de tekabüt bir hoca bulduk. Hatta müftüyle aramız iyiydi. Müftüye de dedik ki, ya senin söylediğin bir, tayin ettiğiniz bir hoca olsun. Ben şey yapayım bunu, gerekirse mütevelli heyetinden parasını da karşılarım dedi. Neyse uzatmayayım. Orada cuma namazı için siz toplandınız ama dışarıya haber vermediniz. Etrafa haber vermediniz. Orada cuma kılındığını bilen yok. Veya onlar gelmek istediğinde girebilecek durumda değiller. İşte o zaman cuma sakatlanıyor. Şimdi bunu bendeniz niye anlatıyorum? Cumanın öyle bir içtimai hayata tesiri var ki, ve cumada o kadar ince hesaplarla yapılmış bir cuma tarifi var ki maalesef biz kapitalist dünyanın dediğim gibi gitgelleri arasında hem onun serhoşluğuyla, daha doğrusu hem de sıkıntısıyla meşgulken cumanın bereketini, haftalık manevi değerlendirmesini, cumayı dersle, sohbetle, kendini geliştirmekle efendim alakalı kısmının ifa edilememesi, bu şer'i şartları da, insanın fıtri şartlarını da ne yapıyor efendim? Örseliyor. Böyle konuşmalarımızda, sizlerle yaptığımız sohbetlerde arada bir gündemle alakalı veya gündem oluşturabilecek bazı mevzuları zikrettiğimizi, hatırlattığımızı fark ediyorsunuzdur. Mesnevi-i manevi, hikem-i ataiye yahut mesnevi-i nuriye olsun. Yani ister Mevlana Celaleddin Rumi veya Ataullah İskenderi, isterse Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri olsun, hepsi güncel hayatımıza bir katkı değer sağlamak için elleri kalem tutmuş, dillerinden güzel sözler dökülmüş, dinleyenleri düşünerek eserler oluşturmuşlardır. Dolayısıyla günlük hayatımızı dönüştürmeyen, halimizi iyi ahvale efendim tahvil etmeyen, tebdil etmeyen, yanlışlıkları, hataları, seyyiatı hasenata tahvilini ve tebdilini efendim sağlamayan bir inancın İslam dini olarak, İslami hassasiyet olarak düşünülmemesi icap eder. Evet. Hikem-i Ataiye'yi, işte Mesnevi-i Maneviye'yi okurken yapmaya çalıştığımız aslında hep zaten bu meselelerimize cevap vermek niyetidir. Bakınız, bugün Hikem-i Ataiye'den başlayalım. Hayru ma tatlubuhu minhu ma huve talibuhu minke. Evet. Evet. Hayru ma tatlubuhu minhu, hayırlıdır. Ma tatlubuhu minhu, senin ondan istediğin, den ondan istediğinden hayırlıdır. Minhu ondan, tatlubuhu istediğin o şeyi sen. Ma tatlubuhu. Evet. Hayrun, hayırlıdır. Neden hayırlıdır? Ma o şeyden hayırlıdır ki. Huve talibuhu minke. Evet. Evet. Senin ondan istediğinden daha hayırlıdır. Ne? Ma huve talibuhu minke. Onun senden istediği. Kıymetli kardeşler, aslında İslam teslimiyettir vesairedir derken bunu çok basite indirgeyecek, günlük hayatımızda herkesin şahit olduğu namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek gibi şeylerle de izah etme durumuna geldik. Ama aslında teslimiyet, madem ki bizi cebir ile, haşa zorbalık ile, boynunuzu eğin bakayım yoksa sizi perişan ederim. Tamam, şu anda kafanıza taş yağdırmıyorum ama ahirete bir gidin, sizi böyle parça parça parça yapacağım şeklindeki bir teslimiyet, böyle bir kudrete karşı teslimiyet, imanla örtüşen bir teslimiyet anlayışı değildir. Nitekim Hucurat suresinde, korkularından teslim olanlara biz Müslüman olduk demeyin, ya biz iman ettik demeyin, belki size teslim olduk deyin mealindeki ayeti kerime, zaten bu anlattığımızı aşikar olarak beyan etmektedir. O zaman şöyle, zorbalıkla teslim olmak, emrine ram olmak, boyun eğmek kastedilmiyor ise, imandan kasıt bunu muhabbetle yapmak, gönülden bunu tasdik ederek, severek, ona tabi olmak iman diye tarif ediliyorsa, o halde bu bizdeki isteklerde de kendisini göstermeli. Tabii ki benim isteğim mi, onun isteği mi diye düşündüğümüzde nedir? Benim isteğimden daha hayırlıdır onun benden isteği. İşte bu ancak teslimiyetle tadı anlaşılır. Teslimiyeti bilmeyen, teslimiyeti yaşamayan bir insan bu şekilde kendi isteğini tamamen neredeyse terk edecek bu duruma getirip karşısındakinin isteğini gözetler, tarassut eder, bekler bir halde, muntazır bir halde olması gerçekten bir iman sahibi olmayı gerektirir. Başka ne var burada? Bu sözde ne gibi bir şey var? Sen onun huzurunda varlık iddiasında ve telakkisinde olamazsın. Ona yakınlık oldukça, sen ona yakınlık kesbettikçe onun huzurunda hiçliğini fark edersin. O zaman senin ondan istediğin değil, onun senden istediği daha hayırlıdır sözüyle beraber bize şunu açmış oluyor Hazreti Pir Ataullah İskenderi. Sen onun karşısında varlık iddiasında bulunarak ondan bir şey isteyeceğine susup efendim ona tabi olup onu dinleyip onun senden ne istediğini ve senden ne murad ettiğini düşünmen elbette iyidir. Şimdi Allah bir şey ister, sen de bir şey istersin gibi düşündüğümüzde zaten burada hesap ortadadır. Tabii ki Allah'ın istediği hayırlıdır. Ama işte benim çıkarım ne? Hani ben de arasından alsam mı? Allah Teala huzuruna el açanlara çok büyük lütuflarda bulunmuş. Bir kere duanın her türlü şeklini kabul ettiği gibi kendisi de nasıl dua edileceğini ne yapmış? Bizzat Kur'an-ı Kerim'inde beyan etmiştir. Bizzat diyorum çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Diyeceksiniz ki ya Allah'ın kelamı olduğunu biliyoruz. Yani mahluk değildir. Sonradan olma değildir. Bunu tekrar açmıyorum bu mevzuyu. Defaatle birkaç kere bu mevzuyu işledik. Ama hatırlatıyoruz çünkü bugün hakikaten Müslümanların en büyük sorunu, hatta inanmış insanların en büyük meselesi itikat meseleleri ve bunları doğru anlamak durumlarıdır. Dolayısıyla arada muhakkak surette akaidle ilgili konuştuğumuzda nazarlardan kaçmayacaktır. Programın hemen başında arz ettiğim gibi güncel meselelerimize, imani, İslami meselelerimize, hastalıklarımıza deva niteliğinde şeyler konuşamadıktan sonra Mesnevi'yi okuyor, efendim Hikem-i Atayi'yi okuyor diye düşünmeyelim. Çünkü hem bunları okuyoruz hem de bu meselelere cevap bulamıyoruz veya bu noktalara dokunmuyorsa okuduklarımız muhakkak bir yanlış yorumlama vardır. Şimdi hayru ma tattubuhu minhu ma huwa talibuhu minke derken şöyle bir manada veriyorlar, yani Kur'an-ı Kerim'in kelamullah oluşundan dolayı sen istediğin lisanda istediğin gibi dua edebilirsin. Ama Allah Teala'nın sana ettirdiği, kulundan duymayı istediği, murad ettiği, Kur'an'ında ve hadis-i şeriflerde geçen dua şekilleri vardır. Sen kendi ettiğin dua yerine o ayetlerdeki Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi nebevilerindeki güzel dua metinleriyle beraber dua et ki nedir? Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberler Allah'ın emrettiği ve vahyettiği şekilde ona dua ederler. Ve yaptıkları duaların ortak bir özelliği de sadece kendilerine ait olmaması, bütün ümmeti Muhammed'i alakadar etmesidir. Dolayısıyla bir insan Hazreti Adem'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in zikri gibi, virdi gibi olan duaları arada bir okur veya daimi okursa, en önemlisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet olan dualarını ayetlerden okuduğu, zikirlerde, dualarda okuduğu ayetleri, dua sıgalarını öğrenirsek ve onunla, bak bununla Efendimiz böyle dua etmiş, onun lisanından konuşan Allah ayeti kerimesinde şöyle demiş, şöyle buyurmuş deyip boynunu bükerek, avcunu açarak sen ondan talepte bulunursan, elbette Allah Teala'nın senden istediği şey olduğu için nedir? Senin istediğin şekilden daha hayırlıdır. Kıymetli dostlar, şuraya da temas etmeden geçemeyeceğim. Ama en önce hatırıma gelen bir ufak cümle daha var. Onu da zikredeyim. Eskilerin bir sözü var. Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan. Bir insan avcunu açtı, ya Rabbi dedi, tövbe etti, rücu etti. Bir kere bir benliği terk ediştir o. Asıl noktasına doğru dönüştür. Tövbe dualarını okudu, istiğfar etti. Allahu Ekber dedi, bir namaza durdu. Namazla beraber zaten en büyük zikri eda ettiğinden o kişinin, yani hadis-i şeriflerin müjdesiyle söylüyorum, affolmama ihtimali yok. Bir kişi tövbe etti, efendim rücu etti, ona göre istiğfarını yaptı, pişman oldu, namaza durdu, namaz kıldı. Artık o insanın affolmama ihtimali yok. Zaten namaza durduğu an aslında bu bir muvaffakiyettir dostlar. Neyin muvaffakiyetidir? Allah'ın tevfikidir. Allah sana bir muvaffakiyet vermiştir. Bu muvaffakiyet ayakta durabilme kabiliyeti, eğilip bükülebilme kabiliyetin ötesinde bir tevfiktir. Nedir o? Allah seni huzuruna kabul etmiştir. Rahmetli hocam öyle derdi. Sen iki paralık adam olduğun halde istemediğin kişiyi evine almaz. Çünkü halenin sahibi sensin. Hazreti Allah sevmediği adamı huzuruna kabul eder mi? Ne yapacağız şimdi? Ben namaz kılmıyorum, beni sevmiyor. Ama sen öyle yapmadın ki, sen kapının tokmağını bile vurmadın mübarek. İçeri girmedin ki. En önce sen bir bakalım huzura dur. Bakalım sen Allah'a bir abdest al bakalım. Şöyle bir ilk hayatında hiç kılmasan bile. Mesela şimdi radyoyu dinliyorsun sen. Bugüne kadar alnın secde görmemiş olabilir. 6 ay evvel namazı bırakmış olabilirsin. Daha doğrusu namaz seni bırakmış olabilir. Daha fazla biz şey yapmayalım, dost kalalım hiç olmazsa. Ağzını burnunu kırıyorsun bunun deyip. Namaz seni şöyle bir biraz kenarda dinlensen. Seni ücretsiz izine ayırmış olabilirler yani. Kovulmaya az kalabilir. Daha nasıl anlarsan işte. İdare ediyorlar yani. Bak şimdi şu an benim derdim radyodan seni irşad ederek namaza başlatmak falan değil. Ben kim? Bunu yapacak adam kim? Fakat denemek için söylüyorum. Senin denemen için. Bir git bakalım, bir abdest al. Sonra da geç. Bir 2 rekat namaz kıl veya o günün farzını kıl. Hangi vakitse o. Sonra gel şunu sor kendine. Ya ben bu işten hiç zevk almadım, beni sarmadı. Hani Teo Pehlivan hikayesini anlatırlar ya. Ne yapıyorsun demişler cumayı, namazı falan filan. Uzun müddet kıldım demiş. Performans alamadım fazla demiş. Şimdi bu bir fıkra. Yani orada zaten insanların haliyle biraz alay edip onları ikaz etmek için söylüyor. Hani şunu de bana. Gittim namaz, abdest aldım. Namaza durdum. Kırık dökük ayetleri bir şey yaptım ama. Vallahi ne bileyim böyle hiç haz almadım. Hiç böyle ne bileyim böyle içimden bir şey titremedi. Kendimi hiç iyi hissetmedim. O zaman artık kronik vakasın. İnna lillah ve inna ileyhi racun. Bizim elektronik postaları atacaksın. Cemaat olarak biz sana Fatiha okuyacağız. Allah rahmet eylesin diye. Fakat böyle olmadıysa, daha abdest alırken için pırpır etmeye başladıysa, Allah, o böyle rükudan sonra kalkıp da bir daha secdeye kapanmak, insan ne kadar özlüyor secdeyi aslında. Secde ettiği zaman anlıyor onu. Namazdan zevk almak isteyenlere acil bir tavsiyem de şu: acele kılmasınlar. Yavaş kılsınlar. namazın zevkini alırlar. Mesela uykulu sabah namazına kalktın, pırt pırt pırt pırt diye kıl, hiç tad almazsın. Biraz yavaşlat namazı, anı yaşa diyorlar ya. Anı yaşa diyorlar, hızlanıyorlar. Ben de şu reklamların hiç aklım ermiyor. Lan anı nasıl yaşıyorsun bu kadar hızlı? Esas durmak lazım. Şunu anlatmak istiyorum ve hemen toparlıyorum. Birden tamamlayacağım birinci bölümü. O yüzden şaşırmayın. Vericilerinizle de oynamayın. Efendim, bir insan Allah'a ne zaman yüzünü çevirse, Allah'ı sıcak bir dosttan daha sıcak ve yakın olarak bulur. İşte sen o kapıyı bir tıklat, en önce bir açmayı dene, ondan sonra ben Allah'ın huzuruna gidemiyorum veya kabul olmuyorum de. İşte dostlar, Allah Teala bir insanı istiyorsa, o insan hep Allah'ı ister şekilde görünür. Bunun en yüksek derecesi ise, kendi isteklerini bir kenara bırakıp, Allah'ın kendisinden ne istediğini düşünür. Nefeslenelim, inşallah tekrar buluşalım.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, tekrar sizlerle beraberiz ikinci bölümde. Birinci bölüme ait bir mevzuyu da zikretmek icap edecek. Şöyle ki, şimdi hayru ma tatlubuhu minhu diye okuduğumuz Ataullah Eskenderi Hazretleri'nin bu sözünde şu hayır kelimesine bir daha bir dikkat çekmek istiyorum. Çünkü hem konferanslarımızda olsun, hem radyo konuşmalarımızda olsun anlatıyoruz ama kıymetli dostlar, hakikaten de bazı şeyleri hatırlamak için tekrar duymaya muhtaç olduğumuz gerçeği bir yana, her gün yepyeni insanlar bu sohbetleri dinliyor, tevafuken böyle bir kanal değiştirirken yakalıyor ve oradan bir şeyler duyuyor. Dolayısıyla biz adeta her gün yeni insanlara sesleniyormuş gibi konuşmak mecburiyetinde olduğumuzu düşünüyorum acizane. Yani bundaki amacım da şu. Yani yeni gelen bir arkadaş, bizi daha birkaç sohbettir dinleyen biri, hiç yabancılık çekmemeli. Yani bir şeyin devamı gibi olduğunu hissederse küser. Ya bak, ben başını kaçırdım bunun. Hay Allah, bunlar şöyle bir müfredat takip ediyorlar diyebilir mesela. Gerçi bu hakikat meselesi öyle güzel, öyle muhteşem, Cenab-ı Hak tarafından tertip edilmiş öyle bir manzumedir ki, hani bir kelimesini alsan, bir meselesini alsan bütün hakikate işaret eder. Bir ayeti alsan, ona gönül versen, bütün ayetlerin lezzetini orada aslında bulabilirsin. Bütün Kur'an hakikatini orada tahsil edebilirsin. Zaten ondan dolayıdır ki, Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini inkar etmek, hepsini berbat eder. Ben, Deniz bir doktor abimizle konuşuyorduk böyle bir sohbet sırasında. Mevzu şöyle böyle falan olunca, ya kanserli hücre meselesine geldi. Ya dedik, bu kanser nasıl bulaşıyor? Hani necaset gibi avuç içinden azdır çoktur gibi bir ölçüsü var mı? Şu kadar hücreli, şu kadar bir bölge olduktan sonra kanser olur. Arkadaş acayip bir şey söyledi. Dedi ki, tek bir hücre kanserli olur da sisteme girerse, oradan kanser başlar artık dedi. Fesübhanallah. Tek bir ayeti bir adam inkar ederse, bir ayette sakatlığı varsa, o bütün Kur'an'ın, o kendisine vereceği mananın çürütme faslını başlatmış olur. Allah muhafaza eylesin. İşte yani maddi sahada o kadar hakikatler var ki manaya işaret eden, delalet eden. Şimdi hayırlı kelimesini söyleyeceğim de sözü ondan böyle uzattım. Arapçada hayırlı kelimesi ile efdal kelimesi, faziletli kelimesi, daha iyidir kelimesi görüyoruz bazen maallerde de birbirine karıştırılıyor. Şimdi Arapçada hayırlı, bundan hayırlıdır denildiğinde yani hangi manada kullanılıyor bu kelime onu bilmek icap ediyor. Şimdi belki basit gibi gelebilecek bir kısmınıza da gramer kaidelerini konuşuyoruz. Vehmi belki sirayet edecek. Fakat öyle düşünmeden biraz sabırla dinlerseniz ne kadar önemli olduğunu eminim ki siz de şey yapacaksınız, fark edeceksiniz. Şimdi ben deniz hep konferanslarda da şu misali veriyorum. Yani çay var elinizde, bir tarafa da su var. Şimdi su çaydan daha güzeldir demek isterseniz el-ma'u ahsen mineşşay. Yani ikisi de güzeldir ama su çaydan daha güzeldir dediğinizde bu şu manaya gelir. Veya eftaldir, eftal dediğinizde şu manaya gelir. Yani çay da su da içilir. İkisi de güzeldir. Fakat su daha güzeldir. Şimdi bu Arapça kelimeden bu anlaşılır. Fakat eğer ben ahsen, eftal falan gibi kelimeleri kullanmam da hayırlı kelimesini kullanırsam mesela el-ma'u hayrun mineşşayi dediğimde su çaydan daha hayırlıdır dediğimde otomatik olarak hayır kelimesi Arapçayı bilen, fasih lisan olarak Arapçayı konuşan ve Kur'an'ın lisanıyla Kur'an-ı Kerim'in perspektifinden hayırlı kelimesine bakan kişi şunu anlar. Daha doğrusu bunu anlamalıdır. Su çaydan hayırlıdır denildiğinde su varken çay içilmez demektir. Hayırlı kelimesi o demektir. Mesela hayrukum men yut'imut ta'am veya men yat'amut ta'am. En sizin hayırlınız, sizin hayırlınız, en hayırlınız diyorlar ama hayırlınız nedir? Yemek ikram edendir. Hadisin bu metninde diyorlar ki şarihler, yani yemek yedirmeyen bir adam ile müminlere meccanen yemek yedirmeyen bir adamla onlara böyle ikramda bulunan bir mümin hakkında tercih yapılmak istense ümmet-i Muhammed'e yediren içiren adam varken diğerine sıra gelmez demektir o. Hayrukum. Şimdi tefsirlerde yapılırken mesela dünya hayatı geçicidir. Halbuki ahiret hayatı daha hayırlıdır gibi aktarılıyor bizim insanlarımıza. Şimdi bu Türkçe hayırlıdır kelimesini açıklıyorsunuz. Hayırlısı olsun dersin. Efendim daha hayırlı sanki buraya gitmemiz diye kullanırsın. Senin Türkçe'de kullandığının karşılığı budur. Fakat Arapça kaidesine göre efendim o lügata ıstılahi manasına ve Kur'an literatürüne göre baktığınızda vel ahiretu hayrun ve abka denildiğinde eğer sen dünya hayatında veya hayatında ahiretle dünya arasında bir tercih yapma durumunda olursan baktın ki bir meselede uhrevi bir yön var, Allah'a hesap vereceğin bir yön var, ahirete yatırım var, diğer tarafındaysa bu yok. Dünya hayatı geçicidir. Ahiret hayatı varken bu dünya hayatı tercih edilmez demektir. Yani böyle anlatılmıyor bize. Veya tercüme yapıldığında motomot bu mana çıkmıyor. Yani dünya hayatı güzeldir, evet, hoştur ama ahiret daha hayırlıdır deyince ya ne yapalım biz biraz hayırlıya bakalım diyebilirsin. Mantalite olarak sende bu işleyebilir. Fakat hayır kelimesi bu değildir. Hayır, hayır bu değildir diyormuşum. Hayır, yani dünya hayatı gelip geçicidir. Ahiret hayatıysa baki ve hayırlıdır denildiğinde bizim insanımıza Kur'an'daki bu manasıyla aktarılmalı. Kur'an'daki bu manayla aktarılmalı. Nedir o? Yani dünya hayatı ile alakalı bir tercih, nefsinizle alakalı bir tercih edeceğiniz yol var. Diğer tarafta da ahiretle alakalı bir ne var? Yol var, tercih hakkınız var. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda, fark ettiğinizde ahiret hayırlıdır demek, artık orada uhrevi, manevi bir çizgi varken sakın diğerine gitmeyin. Bu varken o aranmaz demektir. İnşallah anlatabildim. İnşallah anlatabildim. Dolayısıyla bu perspektiften bakıldığında tefsire çalışan, meal okuyan arkadaşlar, hayır kelimesinin hangi hayır olduğu hususunda şundan daha hayırlıdır denilen ayetlere baktıklarında bu şablonu, bu kelimenin bu manasını efendim tefsirde göz önünde bulundurduklarında ayetlerin manaları daha sarih bir şekilde sadırlarına ve kalplerine keşfolacaktır, açılacaktır. Evet. Kıymetli dostlar, Hikem-i Ataiye'den istiyorsanız bir bölüm daha, şöyle bir söz daha alalım. Sonra o şekilde araya gidelim. Ve bu arada siz kıymetli dinleyenlerimizin hakikaten de teveccühleri bizi çok çok sevindirmekte. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Şunu söyleyelim, şunu da okuyalım. Bu daha evvel de bir şekilde ders arasında geçmiş, fakat çok üzerinde durulmamış bir şeydi. Bakın, şöyle buyuruyor, adeta bir tefsir gibi, ayet meali gibi olan sözde Ataullah İskenderiye Hazretleri, şöyle bir gözlükleri takıp tekrar efendim nazar ediyorum metne. Evet. Men lem yukbil alallahi bi mulatafatil ihsani qide ileyhi bi selasilil imtihani. Evet. Neymiş manası? Cenab-ı Allah'ın emirlerine, ihsanının lütuflarını görerek boyun eğmeyen kimse. Böyle tercüme etmişler. Metinle baktığımızda evet, güzel bir tercüme. Men lem yukbil alallahi, kim ki, kim tarafından o Allah Teala'nın onun üzerindeki ihsanı, bi mülatafatil ihsani, ihsanıyla ona lütfettiğini anlamak hususunda Allah Teala'nın, Allah'ın ona verdiği ihsanın ve bereketin farkına varmaz, bunu kabul etmezse, kıyde ileyhi bi selasilir imtihani, bu muhabbetle tav'an, yani içten gele gele kabul edemeyişinden dolayı bu sefer öyle imtihanlara, öyle sıkıntılara, sıkıntı imtihan, sıkıntı ve imtihanların kelepçelerine, çünkü metinde diyor ki bi selasilil imtihan, imtihanın boyunduruklarına vurularak ne yapılır? Kıyde ileyhi, o Allah'a baş eğdirilir. Yani bir insan seve seve ihsanıyla ne yapmadı? Allah'a baş eğmedi. Sıkıntılarla baş eğecek duruma gelir. Bir mana bu. İki, sıhhatliyken, afiyetliyken, gençliği varken Allah'ı tanımadı, Allah'a itaat etmedi. O zaman beli büktürülür, o sıhhat ondan gider, o gençlik elden gider, artık bir ayağı çukurdadır. Bu sıkıntılı anında ne yapar? Anlar ve boyun eğmeye mecbur kalır. İşte bir manası da, ikinci manası da bu. Diğeri, Allah Teala ihsanıyla, cemaliyle terbiye eder. Cemaliyle terbiye ettiğinde sana bol bol verir. Yani hiçbir şeyinden eksiltmez. Gaflette olursun, efendim namaz kılmazsın, ibadet etmezsin, dua etmezsin, ondan korkmazsın, aklına bile gelmez. İşlerine tıkır tıkır tıkır gidebilir. Fakat sen hala Allah Teala'nın sana ihsan ettiğini fark etmezsin. Eğer fark etmez de bu muhabbeti tahsil edemezsen, madem ki sen bu dünyaya imtihan için geldin ve bu imtihandan da murat Allah'ı bilmek, imtihan olduğunu unutmamaktır. O halde Allah Teala lütfundan, aslında o da lütuftur, o da rahmetidir, ne yapar? Sana musibet kelepçeleri, sana sıkıntı kelepçeleri, imtihan edilecek, seni daraltacak şeyler yaşatılır. Sen o sayede Allah dersin. İhsanıyla demedin, bu şekilde dersin. Peki Allah Teala ceza mı veriyor? Hayır, sevdiğinden ikramda bulunuyor. Zaten şimdi böyle zevk alanlar için, hani bazen diyor ya şimdi gençler, abi bomba bir mesele yani, acayip patladı falan diyorlar ya. Hep derslerimizde şunu hatırlatıyoruz. Ataullah İskenderiye Hazretleri belli kelimeleri kullanıyorsa, efendim bilindik bazı sözleri terkip halinde getiriyorsa, muhakkak metinde söylemediği fakat metnin işaret ettiği ne vardır? Bir mana vardır. Yani hani bazen deriz ya, şunla şunun arasını kas, şunla şunun arasını düzelt diye. Bir tarlayı düşünün, bir toprak parçasını düşün, adama iş tarif ediyorsun. Bak şu çizgiyle şu çizgi arasını sen güzelce ek, bir tımar et, bir toprağa belle diyorsun. Buralara karışma diyorsun, nişane olarak iki yer tayin ediyorsun. Bendeniz bazen Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin sözlerini o topraktaki efendim nişaneler gibi kabul ederim. Yani onlar nedir? Nişanedir. Ama nişane bir şeye işaret eder. Kendisi tek başına ifadede bulunmaz veya kendini ifade etmez. O bir remizdir, bir manaya müşirdir, işaret etmektedir. Aynı şekilde Ataullah İskenderiye Hazretleri'nde beyitlere baktığınızda, bilhassa bunun şifrelerini kullandığı İslam literatüründe mevcut olan kelimeler, iştihar etmiş, şöhret bulmuş kelimelerle bunu yaptığında hemen metne uyanık bir şekilde bakmak lazımdır. Şimdi burada ne diyor? Allah Teala'nın sana lütfuyla bir mülatafatil ihsani, İhsanının letafetiyle sana ikram ettiğini sen kabullenmezsen, imtihan kelepçelerine vurulmuş olarak boyun eğdirilirsin. Değil mi? Şimdi burada bakın, biraz şöyle siz de çözmüş olalım. İhsan kelimesini zikrediyor. Ve mülatafat, mülatafa latif kelimesinden gelir. Saklı, kendini göstermeyen fakat işi en güzel şekilde yerli yerince yapan kudret, gergef gibi işleyen, sebep sonuç alakasını böyle hiç örselemeden fıtratı oraya bahşeden, efendim oraya lütfeden Allah manasına geliyor latif. İhsan nedir? İstenilince verilmesine veya bir şeyi isteyerek karşılığının bulunmasına ihsan denir. Abi lütfen bana bir çay verir misin? Çok canım çay istiyor. Abi ne demek diyorsun? Getiriyorsun, çayı veriyorsun. Bu nedir? İhsandır. Ben senden çay istedim, sen de bana getirdin. Bir de istemeden verilen vardır ki ona da ikram denilir. Ben böyle bir şey istemiyorum. Kenarda oturmuşum. Senin gönlüne geliyor. Getiriyorsun, önüme çayı koyuyorsun. Hatta ne derler böyle durumlarda? Ya içmeyeceğim falan deyince, ya olur mu? İkram, ikram, reddedilmez denir. Hani sen istemedin ki bunu. Kudret lütfuyla ihsan etti. Kudret lütfuyla ikram etti. İkram ederken de benim elimi kullandı demektir o. İkramdır, reddedilmezin sırrı odur aslında. Allah sana lütfetmiştir onu. Bak latif yine geliyor işin içerisinde. O zaman şimdi bak, ihsan kelimesini burada gördüğünde sen ikram kelimesini de düşüneceksin. Çünkü bu Ataullah İskenderiye Hazretleri. Yani bir kaide çerçevesinde gidiyor. Nedir o? sana ihsanıyla verdikleri, yani sen istedin ve oldu. Fakat hala o Allah ile ülfet kuramadın. Ne olacak? Allah Teala seni boş bırakmaz. Bu sefer ne yapar? İmtihan kelepçeleriyle seni boyun eğdirir. Peki bu imtihan kelepçelerinin aslı nedir? Sen hiçbir zaman imtihana vurulmak istemezsin. Sen hiçbir zaman hastalanmak istemezsin. Üzüntü istemezsin. Hangi adam üzüntü ister? Bana üzüntü ver ya Rabbi diye. Hiç kimse istemez. Evliyası bile. Fakat sana isabet eder bu. Sana tayin edilir bu hastalık. Bu sıkıntı. Değil mi? O zaman senin istediğin değil. İstemeden seni bulan bir nimet oluverir sende. Eğer Allah'ı hatırlatırsa. O zaman şöyle olmuş oluyor. Bir mülatafatil ihsani gıyde ileyhi bir mülatafatil ikrami, yani bir selasilil imtihani desek tam da yerine oturuyor. Sen istemeden Allah yine de seni Allah'a boyun bükesin, onu zikirden mahrum kalamasın, kalmayasın diye sen istemediğin halde sana bazı musibetler gönderir, seni imtihana düçar kılar ki oradan dereceyle atlayasın. Formalite icabı bile olsa seni bir imtihana sokar ki boyun eğdirir. O sayede sen yükselirsin. Senin baş eğmediğin her işinin tıkırında olduğu Allah'ın ihsanıdır. Sen baş eğişini Allah'ın ikramı olarak kabul et. Çünkü onunla muhabbet tazeliyorsun ya da ona karşı muhabbetini tazelersen imtihanları sen Cenab-ı Hakk'ın ikramı olarak kabul et. Sen istemediğin halde onun senin kulluğunu yükseltmek, senin kulluğunu terakki ettirmek, kemale eriştirmek için ikramı ve ihsanı olarak görmen lazım. Burada nefeslenelim, son bölümde buluşalım inşallah.
Hay hay zikri tevhid.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, üçüncü bölümde sizlerle beraberiz. Şimdi Mesnevi-i Maneviye'den biraz okuyalım. Yani Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'in Mesnevi-i Maneviyesinden. Bir kıssa var. O kıssayla alakalı en önce beyitleri okuyalım. Hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat-ı saadetinden, Siyer-i Nebi'den de bir şeyleri hatırlamış olalım. Bu kıssayı Gönlenli Mehmet Efendi hocam da sıkça vaazlarında anlatır. İbretle bu hadiseden almamız gereken ölçüleri, ibretli bakışı bizlere tavsiyede bulunurdu. Evet, şöyle başlıyor efendim. Beyit 2154. beyit. Seng ha ender kefi bu cehil bud goftey Ahmet bi gu kin çişt zuhd. Ebu Cehil'in elinde ateş taş parçaları vardı. Efendimiz'e hitaben dedi ki ey Ahmet bu nedir? Çabuk söyle dedi. Yani malum birçoğunuzun bildiği hadise olabilir. Ebu Cehil bir avuç taş alıyor eline. Avucunun alacağı kadar taşları koyuyor avucunun içerisine. Sonra da böyle kapatarak ey Muhammed, ey Ahmet söyle bakalım avucumda ne var diyor. Şimdi ben burada bir durmak istiyorum. Daha evvel de zikrettiğimiz gibi dostlar, Muhammed, Ahmet isimleriyle aleyhissalatü vesselam Efendimizin ismi anılacaksa muhakkak başında övgü, metü sena, salat ve selam kalıpları olur. Ondan sonra Muhammed denir. Yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dersiniz. Veya Şemsüdduha Beddüddüca Hazreti Habibi Kibriya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dersiniz. Yani bir övgü cümlesi vardır. En azından Hazreti Muhammed denir. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Burada 2-3 mertebede edebi konuşacağım müsaadenizle, alimlerin nakliyle. Bir kere böyle o ismi anıldığında yüksek sesle söylemek veya laubali bir şekilde söylemek, mimikte ağzını burnunu eğerek söylemek bir edepsizlik kabul edilmiştir. Çünkü herhangi bir kişinin ismini bile bu şekilde söyleyemezsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem edep gösterilmeye en layık olan kuldur. Anneden babadan bile daha fazla hürmet ve edep göstermek lazımdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gösterilen edep de efendim onun dünya hayatıyla sınırlı değildir. O bizim imanımızın menbaı, ayet ve surenin, Kur'an'ın mazharı. Aleyhissalatü vesselam olması hasebiyle, imanımızla doğrudan alakalı olması hasebiyle bir kişinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı edepsizlik sadece onun zatına karşı hakaret cezasını görmez. Bu hakaretin bir müeyyidesi olarak onda ilk zuhur eden şey ibadet, taat, iman ve ihsan mertebelerine karşı soğukluktur. Tekrar ediyorum efendim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanlar beşer içerisinde en ziyade hikmeti hak ettiğinden, hem layık hem elyak olduğundan dolayı ona karşı yapılacak olan edepsizlik, terbiyesizlik bilerek kasıtlı yahut düşünmemeyi huy edinerek yapılan edepsizlik beraberinde bir müeyyideyi, cezayı getirir. Bu müeyyidenin de ilk tezahür etme şekli, ilk cezaya çarpıtılma şekli de şudur ki, zikirden, namazdan, hikmetten, sohbetten, Allah Teala'nın güzelliklerinden ve hatta duadan zevk alamama hali zuhur eder. Evet, Çünkü namaz, zikir, dua dediğiniz şeyler sizin bu dünyaya ait, bu dünyada geçerli olan şeylerdir. Ahirette namaz yok. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz, üç şey bana sevdirildi derken dünyanızdan birisini namaz olarak zikretmiştir. Namaz ki en büyük zikirdir. Zikir, namaz, duaya karşı bir insan kendinde soğukluk hissediyorsa bilsin ki alenen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme edepsizlik manasına gelen bir hal harekat içerisine girmiştir. Evet. Aynı şekilde günah zaten Efendimizin sünnetinden uzaklaşmaktır. Uzaklaşmakla kendisini gösterir. Ve günah Allah ile kulun arasının açılmasına sebep olan işlerdir. Yine bunun karşılığı olarak Allah Teala tövbe kapısını açık bırakmış. O hamiyetini efendim gönüllerimizde bize hissettirmiştir. Fakat Efendimiz'e karşı yapılan saygısızlık adımı şu noktaya çeker dostlar. Kur'an okur kendince. Kendince namaz kılar. Bir şeyler yapıyor gibi görünür, hizmet ediyor gibi görünür. Fakat kalbini o işe katamaz, ruhunu o işe veremez. Akıl dairesinde kalır. Neden? Kalbi nazlı ve naz sahibi olan, ziyade nazı hak eden, o makama karşı niyazda kusur etmiştir. İnşallah anlatabildik. Erbabı olan zaten, hangi metinlerden bunları çıkartarak günümüz insanına aktardığımızı elbette fark etmişlerdir. Şimdi bir kere burada ne var? Ebu Cehil'in Efendimiz'e ismiyle hitabı var. Şimdi bakalım acaba bu başta söylediğimi efendim şu müeyyidenin getirdiği hali beyitler ilerleyince fark edebilecek misiniz? Artık şimdi 5-6 ders oldu. Mesnevi manevi ile alakalı. Mesnevi nasıl okunmalı? Mesnevi eskiler nasıl okuyormuş? Acizane onları aktarmak için burada sizlere emek vermeye gayret ediyoruz. Sizlere sohbet etmeye çalışıyoruz. Elinde taş parçaları vardı ve böyle hitap etti Efendimiz'e. Elindekiler nedir dedi. Şimdi bakın dikkatli dinleyin hadisenin seyrini. Eğer peygamber ve göklerin sırrından haberdar isen avcunda saklı olan şeyler nelerdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki nasıl istersen. Onların ne olduğunu ben mi söyleyeyim yoksa onlar mı sana ne olduklarını söylesin? Fesubhanallah. Bu hadisenin biliyorsunuz detaylarını Siyer-i Nebi'de şöyle zikrederler. Cebrail aleyhisselam geliyor. Aleyhisselatü vesselama ya Resulallah Ebu Cehil'e sor bu kafire. Sen mi söyleyesin avcundakileri yoksa avcunun içindekiler mi konuşsun söylesin? Ebu Cehil bu ikinci daha nadirdir dedi. İçinden kurdu. Goft bu cehil in evet in duvum nadir terest. Bu nadir görülen bir durumdur. Hani şimdi belki haşa şimdi buradan bir şey atar belki tahmin eder avcumdakileri bilebilir ve tutar. Ama hani bu imkan dahilinde. Fakat avcumdakilerin konuşması imkansız. Ben bunu söyleyeyim, bunu teklif edeyim diye aklından geçirdi. Ve Resulullah Efendimiz'e dedi ki sen söyleme peki madem öyle avcumdakiler söylesin bakalım. Evet. Yani sen buna inanmıyorsun ama goftari hak ez an kadir terest. Sen bu nadirdir diyorsun ama Allah için bu Allah Teala için zor değildir. Sana nadir gelebilir ama Allah Teala bunu yaratabilir. Evet. Ebu Cehil'in avuç içinden her taş parçası bila tavakkuf, hiç durmaksızın kelime-i şehadeti söylemeye başladı. Elindeki taşlar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye zikir ve tesbih sesiyle Ebu Cehil'in avucundaki taşlar zikre başladı. Ve ondan sonra da dediler ki ya Resulallah, biz şu kadar adet taşız. Yani kendilerinin mahiyetini de ne yaptılar? Burada anlattılar. Ebu Cehil de bunu taşlardan işitince ne yaptı? Tahmin etmek zor değil, değil mi? Avuçunun içerisindeki taşları yere çaldı ve ondan sonra dedi ki sen sihirbazsın dedi, Efendimiz'e hakaret etti. Şimdi bakın, size özel bir mesnevi üslubunda sohbetten dinlediğim şekliyle bir şerh yapmaya gayret edeceğim. Dikkatlice takip ediniz. Bir kere hadisenin seyrine bakın. Ebu Cehil avcunun içine alıyor, Resulullah'a imtihan için avcunun içerisinde taşları kullanıyor. Fakat taşlar tesbiha başlayınca ne yapıyor Ebu Cehil? O taşları yere çalıyor. Birinci hikmeti şudur. Yani hikmetlerinden biri budur. Ebu Cehil de bunu taşlardan işitince ne yaptı? Tahmin etmek zor değil, değil mi? Avucunun içerisindeki taşları yere çaldı ve ondan sonra dedi ki sen sihirbazsın dedi, Efendimiz'e hakaret etti. Şimdi bakın, size özel bir mesnevi üslubunda sohbetten dinlediğim şekliyle bir şerh yapmaya gayret edeceğim. Dikkatlice takip ediniz. Bir kere hadisenin seyrine bakın. Ebu Cehil avcunun içine alıyor, Resulullah'a imtihan için avcunun içerisinde taşları kullanıyor. Fakat taşlar tesbiha başlayınca ne yapıyor Ebu Cehil? O taşları yere çalıyor. Birinci hikmeti şudur. Yani hikmetlerinden biri budur. Allah'a iman etmemiş kafir için bir insanın değeri yoktur. Madenler, taşlar, bir toprak bile o insandan daha kıymetlidir. Şayet o topraklar, edindikleri mal Allah'ı zikredecek olsa onu da edinmekten kaçınırlar. Yani kafir hiçbir zaman Müslümanı sevmez. Müslüman da kafiri sevmez. Sevemez, elinde değildir. Ne zaman biz kafirin hoşuna gideriz? Kafir bizi ne zaman avucunun içine alır? Zikirden mahrum kaldığımızda zikrimizin topluma sirayet eder, hayatımızın topluma sirayet eder bir halde olmadığı zaman kafir bizi tercih eder. Zaten ne farkımız var ki? Ha gavur ha sen. Durumunda olduğundan öyle olur. Adamın biri hep kilisenin bahçesine kaçıyormuş namaz vakti. Çünkü küçük bir yer, köy, kasaba. Namazı gitmediğinde ya evde olacak ya kahvehanede. Herkes camiye gidiyor. Adam da utanıyormuş. Kilisenin bahçesine arkadan böyle giren küçük bir kapı keşfetmiş. Namaz saatleri sokağa çıkıyor, çaktırmadan kilisenin bahçesine girip oturuyormuş. Namaz çıktıktan sonra, namaz kılınma süresi bittikten sonra tekrar böyle çaktırmadan o duvarın dibinden çıkıp halkın arasına karışıyormuş. Böylece halkın kınanmasından da kurtuluyormuş. Bir namaz yani, namazsız. Uyanık tabii oradaki papaz. Bu adam hep namaz saatleri geliyor. He, anlaşılan bu namaz kılan insanlara karşı namazsız olmayı kendi nefsine yediremiyor. Dur demiş, şunu ben bir oyun edeyim. Adam yine böyle kilisenin bahçesinde kuytu bir yerde otururken papaz bahçeye girivermiş. Oo merhaba demiş. Merhaba papaz efendi, biraz yanınıza oturabilir miyim demiş. Buyurun buyurun demiş, oturmuş. Hani bir yerden başlayacak ya söze. Demiş ki birader, tanışalım seninle ya. Bazen seni görüyorum bahçede. İsminiz ne demiş. Adam da Hasan demiş, Hasan. Papaz gülmüş. Hasan, Hasan. Veya Hasan, ha ben demiş. Yani demiş ki aramızda bir fark yok. Sen de namazsızsın, ben de namazsızım. Hasan, ha ben. Şimdi hele hele Hasan Hüseyin olup, efendim ismi Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Mehmet, Muhammed olup, Allah muhafaza Zeynel Abidin, Cafer olup da bir adam namaz kılmıyorsa demek ki biraz daha veballi bir şey. İslam'a alem olmuş, ibadet taatıyla bütün Müslümanlara önder olmuş zatların ismini taşıyıp da namazsız olmak ne kadar güç değil mi dostlar? Neyse işin bu tarafını bırakalım. Yani biz şimdi kıssadaki hikmete bakarsak Ebu Cehil avcuna taş alıyor. Taş zikretmezden evvel avucunun içine alabiliyor. Fakat zikre başladığında ondan ikrah ediyor. Bir başka deyişle zikirde daimi olanlar kafirlerin avuçlarına sığmazlar. Kafirler onları sevmez. Hayatlarında ibadet taatı ve inandıkları o İslami çizginin efendim perspektifine uygun, hayat şartlarına uygun yaşayan kişiler ne olur efendim? Hiçbir zaman kafirlerin hoşlanmayacağı bir insan olduklarından Müslümanlar kendiliğinden o kafirlerden ayrılır. Ama hayatı, fikri, yaşantısı, hayattaki tercihleri bunlar bir kafirden farkı yoksa kafir senden niye tiksinsin, niye efendim seni sevmesin? Ha sen, ha ben tarzı yapar Allah muhafaza. Başka hikmet ne? Bir insanın kalbi taşlaşmış bile olsa, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhaniyetiyle alışveriş kurar ve orayla irtibat sağlarsa, taşlaşmış kalbi bile zikre başlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peki taşlar söylesin sana kim olduğumu veya taşlar söylesin ne olduğunu diye o izin çıktığında taşların zikre gelmesi, kararmış, katılaşmış kalplerin de Efendimizin nuru ve ruhaniyetiyle dile gelebileceğine, zikirden halavet alacağına işarettir diyorlar. Bir başka hikmet de şudur. İşte hani tam konuşmanın başında ne dedik? Bir insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı edepsizlik yaparsa, onda hakka, hakikate, zikre, namaza, ibadete, duaya karşı bir soğukluk hali zuhur eder demiştik ya. İşte o da şunu gösterir. Bakınız Ebu Cehil başta aleyhissalatü vesselama küstahça davrandı. Ahmet dedi, hadi bakalım söyle avcumda ne var dedi. Bu üslup bozulduğu ve terbiyesizlik yaptığı için mucizeyi gördüğü halde iman edemedi. Çünkü esas onun göstereceği mucizeye değil, Efendimizin muhabbet nazarına mazhar olması lazımdı. O sahaya karşı yaptığı edepsizlik, mucize bile görse ne yaptı? Onun kalbine, o mucizenin sirayetine perde oldu. Edepsizlik onu imandan, daha doğrusu imana gitmekten fersah fersah uzaklaştırılmış oldu. Yani esas mucize nedir bu biliyor musunuz? Efendimizin esas mucizesi kendisine yakın olanların zikrullah'ta daim olması, kendisine edepsizlik yapanların dilleri zikirle, elleri Kur'an'la dolu bile olsa o imandan nasiptar olamamasıdır. İşte budur insanı aciz bırakan, budur insanın aklıyla ifade edemediği, akılla anlayamadığı edep, ahlak ve Muhammedi ilahi aşk. İşte bu kıssa bu cihetten nedir? Çok çok mühim bir efendim ibretlerimize verilmiş, ibret nazarlarımıza verilmiş bir kıssadır. İşte Mesnevi Manevi bu hususu zikrederek zaten daha sonra da ne yapacaktır? Hazreti Ömer'le Çengi hikayesine geçecektir. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel murselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel murselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Cenab-ı Hak bu salavat-ı şerifelerle inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetlerini bizlere yakın eylesin. Cümlemizin ettiği duaları da kabul eylesin. Evet kıymetli dostlar, Mesnevi-i Manevi'den bugün birazcık böyle büyüklerin anlattığı sohbetlerinde dinlediğimiz şerh usullerini de aldığımız notlardan size aktarmış olduk. Birazcık tadından efendim size tattırmış olduk. İnşallah tamamını, kemalini ve razı olduğu halini Cenab-ı Hak bizlere ve sizlere ihsan eder. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, inayeti üzerinize olsun. Vatanımız, milletimiz birlikte, beraberlikte daim olsun. Bu vatana ve millete ivazsız, garazsız Allah için kimler hizmet ediyorsa, adı, sanı ne olursa olsun hepsi hayırlısıyla muvaffak olsun. Birbirimize düşürmek isteyenler, harici, dahili düşmanlıkta bulunanlar, sıkıntıları, musibetleri bize sirayet etmeden yaptıkları tuzaklar, mekirler ve oyunlar kendi başlarına mahkûs olsun. İslahı mümkünse ıslah, değilse cümlesi kahru, tedmiri perişan olsun. Evet, dualar, niyazlar kabul olsun dedik. Allah'ın rahmeti, berekatıyla sizleri selamlıyorum. İnşallah Rabbim bir daha görüşmeyi, tekrar sizinle buluşmayı hayırlısıyla nasip eder. Vesselam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.